Ayrım 29, sayfa 289. 10. bölüm. Bir merdivenden aşağı inerken olup bitenler üzerine iki bölüm yazmak yazık günah değil mi? Üstelik daha birinci sağanlıktan öteye gidemedik. Oysa alt kada kadar 15 basamak var ve anlaşılan babamla amcam Toby kendilerini tatlı bir sohbet havasına kaptırdıklarından merdivende olup bitenler üzerine basamak sayısı kadar bölüm yazılabilir. Ne yapalım efendim, kaderimde varsa kaşığım da çıkar. İçimde aniden bir ses, perdeyi indir, şendi, indiriyorum, kağıda boydan boya bir çizgi çek, Tristram, çekiyorum, haydi yeni bölüme. Eğer bu işte beni başka bir kuralın yönlendirmesine izin verseydim ve eğer böyle bir kural olsaydı, zira yaptığım her şey kurallara aykırı, yazdıklarımı yazıp da bitirdiğimde bir güzel buruşturup parça parça edip ateşe atıp yakmam gerekirdi. Isındım mı? Isındım. Zaten durum bunu gerektiriyor. Ama ne hoş bir hikaye. Sizce insan mı kurallara uymalı, yoksa kurallar mı insana? Bilmeniz gerekir ki bu bölüm uyumadan önce yazmaya söz verdiğim bölümler üzerine olan bölüm. Onun için bu konuda bildiğim ne varsa yatmadan önce dünyaya bir defada anlatmanın vicdanımı iyice rahatlatacağını düşünüyorum. Vecizelerle dolu bir bilgelik gösterisi sergileyip de sonra kalkıp dünyaya şişe geçirilip kızartılan bir atın hikayesini, hiçbir şey anlatmayan hikaye anlamında bir deyim, anlatmaktansa böyle yapmak çok daha iyi değil mi? Bölümler zihni rahatlatır, hayal gücüne yardımcı olur, ona yön verirler ve benimki gibi dramatik bir eserde sahne aralarındaki geçişler kadar gereklidirler. Bunlar ve bir de aralardaki 50 kadar buz gibi soğuk yorum ki bunlar da atın kızartıldığı ateşi söndürmeye yeter. Ah, bunu anlayabilmek için Diana Tapınağı'ndaki sonradan Greklerin bakire tanrıçası Artemis'le özdeşleştirilen Romalıların av tanrıçası Diana için Roma'daki Aventinus tepesinde inşa edilen tapınak. Ateşi söndürmek umuduyla üflenmiş zavallı bir nefes gibi olan bu durumu anlamak için Longinus'u, bakınız 1. kitap 19. bölüm not 12, okumanız gerek, okuyun. İlk okuyuşta pek bir şey anlamasanız bile zararı yok. Yeniden okuyun. Avicenna, Ebu Ali el-Hüseyin İbn Abdullah İbn Sina, 980-1037, tıp adamı ve filozof, İslam aristocularının ustası ve birçok alanda seçkin bilgin. Bilimsel ve felsefi bir ansiklopedi niteliğindeki Kitabüş Şifa, Şifa Kitabı adlı yapıtı türünde tek bir kişinin yazdığı belki de en kapsamlı kitaptır. Ve Ligetius, Fortino Ligeti, 1577-1607, tıp adamı ve filozof, Aristo'nun metafiziğinin bir bölümünü hiçbir şey anlamadan 40 kere okumuşlar. Ama sonuca bakın, Avicenna tüm yazı türlerine umutsuzca el atmış bir yazara dönüştü. Zira De Omni Scribili, bütün yazı türlerinden ya da bütün karalama türlerinden kitaplar yazdı. Oysa Lisetus'un Fortinio, 5,5 inç boyunda bir cenin, Adrian Bailey'nin De Enfant Devenu Celebris'inden 1588 alınan bu pasajın çevirisi şöyledir. Bu cenin el ayasından daha büyük değildi ama onu bir doktor olarak inceleyip embriyodan daha gelişmiş bir şey olduğunu gören babası cenini canlı olarak Rapolla'ya götürerek Jerome Bardi'ye ve oradaki diğer doktorlara gösterdi. Yaşamak için hiçbir önemli eksiğinin olmadığının anlaşılması üzerine babası doğanın işini tamamlamak için bir deney yapmaya ve bu amaçla Mısırlıların yumurtadan civciv çıkarmakta kullandıkları yöntemin aynısını kullanmaya karar verdi. Bir süt anne tutarak yapması gereken her şeyi öğretti ve oğlunu gerektiği gibi donatılmış bir fırına yerleştirip termometre ya da benzeri bir araçla dış sıcaklığı hep aynı derecede tutarak onu normal bir şekilde büyütmeyi başardı. Bakınız Mitch nokta Gustinian virgül Secret Liguori Eckart 223.488'de. Baba oğlunun hayatını yalnızca birkaç ay ya da yıl uzatmayı başarmış olsaydı, geliştirme sanatında bu kadar hünerli bir babanın bu çabası gene de takdir edilirdi. Ama çocuğun 80 yıla yakın yaşadığı ve her biri uzun sürede edinilmiş bir bilginin ürünü olan 24 eserden verdiği düşünülünce, inanılmaz olanın her zaman yanlış olmadığı ve görünüşün her zaman gerçeğin tarafında olmadığı kabul edilmelidir. Genop Söhenşö Origin Anime Humani'yi yazdığında yalnızca 19 yaşındaydı. Le Enfant Célèbre, gözden geçiren ve düzelten Akademi Fransız'dan M. Dole Manoyen, Nicetus'un eserinin Grekçe ve Latince başlıklarının her ikisinin de çevirisi şöyledir, insan ruhunun kökeni üzerine olarak dünyaya gelmiş olduğunu ifade ediyor. Buna rağmen edebiyatta olağanüstü bir mertebeye ulaştı. Öyle ki geriye adı kendi boyu kadar uzun bir kitap bıraktı. Bilgili kişilerin çok iyi bildiği üzere insan ruhunun kökeni üstüne yazdığı Genop Sirkandolo kastediyorum. Bölümler üzerine bölümüm bu kadar. Bunu bütün eserimin en iyi bölümü sayıyorum. Bana inanın onu her kim okursa sapı samana karıştırmamayı iyice öğrenmiş demektir. 11. bölüm. İşleri bir bir yoluna koyacağız dedi babam ayağını sahanlıktan sonraki ilk basamağı atarken. Bu Trismegistus diye devam etti ayağını geri çekip amcam Toby'ye dönerek. Tüm dünyevi varlıklar arasında en önemlisi Toby. En büyük kral, en büyük kanun koyucu, en büyük filozof, en büyük rahipti. Ve de istihkamcı diye ekledi amcam Toby. Şüphesiz dedi babam. 12. bölüm. Hanımının durumu nasıl diye haykırdı babam. Sahanlıktan sonraki ilk adımı atarken elinde kocaman bir iğne yastığıyla merdivenin dibinden geçen Suzanna'ya seslenerek. Hanımın nasıl? Olabileceği kadar iyi diye cevap verdi Suzanna yukarı bakmadan. Ne kadar aptalım dedi babam ayağını geri çekerek. Bırak işler olacağına varsın kardeşim Toby. Kesin cevap her zaman budur. Ya çocuk nasıl? Lütfen söyler misin? Cevap gelmedi. Peki Doktor Slop nerede diye ekledi babam sesini biraz daha yükseltip trabzana abanarak Suzanna onu duyamayacak kadar uzaklaşmıştı. Evlilik hayatının bütün bilmeceleri arasında dedi babam. Sahanlığı nihayet aşıp sırtını duvara dayadığında amcam Toby'ye uzun uzun izahatlere girişmek niyetindeydi. Evlilik halinin bütün şaşırtıcı bilmeceleri arasında inan bana kardeşim Toby evlilik hayatında Eyüp peygamberin bütün eşeklerinin çile çekmeden önce Eyüp peygamberin 500 dişi eşeği vardı. Sonra kendisine mükafat olarak bunun iki katı verildi. Eyüp 1.3 42.12 taşıyamayacağı kadar çok bilmece vardır. Hepsinden daha karışık olanı hangisi biliyor musun? Evin hanımı yatağa düştüğünde hanımın soylu arkadaşından kül kedisine kadar evdeki bütün dişilerin boyu bir inç uzuyor ve bu bir inçle diğer bütün inçlerin toplamından daha fazla kurum satıyorlar. Ben daha ziyade diye cevap verdi amcam Toby. Bizim boyumuz bir inç kısalıyor diye düşünüyorum. Çocuklu bir kadınla karşılaşmaya görelim. Benimki hemen kısalır. Çocuk doğurmak insan soyunun öteki yarısı için ağır bir yük ağabey dedi amcam Toby. Üzerlerine acılı bir görev yıkılmış diye devam etti kafasını sallayarak. Evet evet gerçekten de acı dedi babam da kafasını sallayarak. İnsanoğlu kafa sallamayı öğreneli beri iki kafa bu kadar farklı nedenlerle aynı zamanda sallanmamıştır. Tanrı kutsasın şeytan götürsün. Onları dediler Toby amcam ve babam ikisi de kendi kendine. 13. bölüm. Hey arabacı işte altı peni. Şu kitapçı dükkanına gir de bana bir gündelikçi eleştirmen. Günden güne ücret alan eleştirmen, burada ikinci sınıf yazar anlamında kullanılıyor. Çağır, Babamla Toby amcamı merdivenlerden alıp yataklarına yatırmama yardımcı olacak herhangi birine seve seve bir altın veririm. Zamanı geldi de geçiyor. Zira Trim'in avcı çizmelerini parlattığı sırada babamın hiç de hayra yormadığı bu uğraş sırasında yaptıkları kısa şekerleme dışında Obedia'nın Doktor Sulop'u o arka odaya götürdüğü zamandan bu yana yani 9 saatten beri gözlerini bile kırpmamışlardı. Hayatımın her günü bunun kadar hareketli geçecek olsaydı eğer ve böyle sürüp gitseydi teslim bayrağı. Bu cümleyi okurla aramda durum muvacihesi nedeniyle ortaya çıkan olaylar üzerine gözlemimi belirtmeden tamamlamayacağım. Bu gözlem benden başka dünyanın yaratılışından bu yana yaşamış hiçbir biyografi yazarına uygulanamaz. Ve dünyanın nihai yok oluşuna kadar da başka hiçbir kimse için geçerli olabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla yalnızca orijinalliği nedeniyle bile olsa zat-alilerinizin dikkatine arz edilir. Ben bu ay 12 ay öncesinden tam bir yıl daha yaşlıyım ve gördüğünüz gibi 4. cildimin hemen hemen ortasına geldiğim halde ve hayatımın ilk gününden ileri gidemediğime göre hayatımı yazmaya başladığım günden yola çıkarsak şu andan itibaren fazladan 364 günkü yaşamımı yazmam gerekecek. O yüzden de her yazar gibi yazdığımla birlikte ilerleyecek yerde tam tersine birkaç cilt geriye düşmüş bulunuyorum. Eğer hayatımın her günü bunun kadar hareketli geçtiyse neden olmasın? Ve hayatımda olup bitenler ve görüşlerim şimdiye kadar olduğu gibi bu denli ayrıntılı olarak yazılmayı gerektirdiyse kısa kesmeye ne gerek var? Bu hızla yazarsam yazdığımdan 364 kez daha hızlı yaşamam gerekir ki zat-alilerinizin izniyle bundan şu sonuç çıkar. Ne kadar çok yazarsam geriye o kadar çok yazacak şey kalıyor. Dolayısıyla da zat-alilerinizin ne kadar çok okurlarsa geriye o kadar çok okuyacak şey kalacak. Zat-alinizin gözlerini uyar mı acaba? Benimkilere çok uyar ve eğer görüşlerim, ölümüm olmasalardı yaşamış olduğum bu hayattan sanırım yaşanmaya değer hoş bir hayat çıkarabilirdim ya da başka bir deyişle birkaç hoş hayat bir arada. Yılda 12 cilt ya da her ay bir cilt yazma tasavvuruma gelince bu benim niyetimi hiçbir şekilde değiştirmez. Dilediğimce yazacağım, keyfimce dalacağım olayların orta yerine Horace'ın öğütlediği gibi Horatius Ars Poetica'da 1.148 epik yazarın eserine In Medias Res başlaması gerektiğini söyler. Ayrıca bakınız 1. kitap 4. bölüm not 3. Kendimi en azından yazmaya başladığım güne ulaşabilmek için son haddine kadar kırbaçlayıp zorlamayacağım. Bir gün 2 cilde yeter, 2 cilse 1 yıl için kafidir. Bu lütufkar yönetimin bizlere bahşettiği kağıt imalathanelerini Tanrı ihya etsin, el attığı her şeyi Tanrı'nın inayetiyle mamur edeceğine inandığım gibi. Kazların üremesi sorununa kalemler yani Tristram'ın araçları çoğunlukla kaz tüyünden yapılırdı. Gelince bu konuda herhangi bir sıkıntım yok. Doğa cömerttir. Çalışma aracım asla eksik olmaz. O halde dostum, babamla amcam Toby'yi merdivenlerden alıp yataklarına yatırdın mı? Peki nasıl başardın bunu? Basamakların başlangıcına bir perde çektin. Sanırım başka yolu yoktu. Zahmetlerin için işte sana bir altın. 14. bölüm. O zaman bana şu sandalyede duran pantolonumu uzat dedi babam Susanna'ya. Sizi giydirmeye zamanım yok efendim diye haykırdı Susanna. Çocuğun yüzü şeyim kadar kara. Neyin kadar dedi babam. Zira bütün hatipler gibi benzetmeler ilgisini çekerdi. Bağışlayın beni efendim dedi Susanna. Çocuk nöbet geçiriyor. Bay Yorick nerede? Kendileri hiçbir zaman olmaları gereken yerde değildirler dedi Susanna. Ama yardımcısı giyinme odasında, çocuk kucağında vaftiz etmek için bekliyor. Hanımım hemen yüzbaşı şendiği bulup vaftiz babası olduğuna göre onun adıyla anılıp anılamayacağını öğrenmemi istedi. Çocuğun ölmekte olduğu kesin olsaydı, dedi babam kendi kendine bir yandan kaşını kaşıyarak, ona Trismegistus gibi büyük bir ad vermek yerine bu durumda böyle şahane bir isme yazık olurdu. Çocuğa onun ismini vererek kardeşim Toby'yi pekala onurlandırabilirdik ama çocuk yaşayabilir. Hayır hayır dedi babam Suzanna'ya, kalkıyorum. Zamanımız yok diye haykırdı Suzanna. Çocuk potinim kadar kara, Trismegistus dedi babam. Bekle Suzanna, kafan kevgir gibidir senin. Trismegistus adını akılda tutamazsın. Tutamaz mıyım diye haykırdı Suzanna kapıyı öfkeyle kapatırken. Eğer tutabilirse beni vursunlar dedi babam karanlıkta yataktan fırlayıp el yordamıyla pantolonunu bulmaya çalışırken. Suzanna koridorda bütün hızıyla koşuyordu. Babam pantolonunu bulmak için elinden geleni yapıyordu. Koşuya daha erken başlamış olan Suzanna yarışı kazandı ve odaya daha erken girdi. Tris bir şey diye haykırdı Suzanna. Dünyada Tris'le başlayan yegane Hristiyan adı dedi papaz yardımcısı Tristram'dır. O zaman Tristram Gistus olmalı dedi Suzanna. Sonunda Gistus yok aptal, benim adım da Tristram diye cevap verdi papaz yardımcısı elini tasa daldırırken. Tristram falan filan falan filan dedi ve böylece adım Tristram oldu. Artık ölünceye kadar Tristram'ım. Babam gecelik entarisi kolunda aceleden ancak tek bir düğmesini ilikleyebildiği pantolonuyla Suzanna'nın arkasından koşturuyordu. İsim unutmadı ya diye haykırdı babam kapıyı açarken. Hayır hayır dedi papaz yardımcısı sanki biliyormuş gibi. Çocuk şimdi çok daha iyi diye haykırdı Suzanna. Ya hanımın nasıl? Olabileceği kadar iyi dedi Suzanna. Öf dedi babam. Pantolonunu tutan tek ilikten kurtulmuştu. Bu yüzden ünlemin Suzanna'ya mı yoksa iliğe mi yöneldiği, öf sözcüğünün bir küçümsemeyi mi yoksa bir utanmayı mı betimlediği anlaşılamadı. Ve ben müteakip üç favori bölümümü yani oda hizmetçileri üzerine bölümümü, öfler üzerine olan bölümümü ve ilikler üzerine bölümümü yazacak zaman buluncaya dek anlaşılamayacak. Okura bu konuda şimdilik verebileceğim tek bilgi babamın öf diye bağırdığı anda üzerini silkelediği ve bir eliyle pantolonunu tutup diğer koluna gecelik entaresini atmış olduğu halde geldiğinden çok daha ağır adımlarla yatağına yollandığıdır. 15. Bölüm. Keşke uyku üzerine bir bölüm yazabilseydim. Ailede herkesin perdelerini örtmüş ve mumlarını söndürmüş olduğu, tek biri dışında hiçbir gözün açık olmadığı, çünkü annemin dadısının bir gözü 20 yıl önce kapanmıştı, şu anın sunduğundan daha uygun bir fırsat asla çıkmayabilir. Bu hoş bir konu ama gene de konu hoş olmakla birlikte ilikler üzerine bir düzine bölümü uyku üzerine bir bölümden hem daha çabuk yazabilirim hem de daha çabuk ünlenebilirim böylece. İlikler, sırf düşünmesi bile içimde bir şeyler kıpırdatıyor ve inanın bana onların arasına daldığımda siz sayın sakallılar dilediğinizce ciddi tavırlar takının, ben iliklerimin keyfini çıkaracağım. Hepsi benim olacak. Bu bakir bir konu. Benden başka kimsenin bu konuda bilgelik taslamasına ya da güzel sözler söylemesine izin vermeyeceğim. Ama uyku konusunda pek bir şey çıkmayacağını biliyorum. Sizlerin bu konudaki güzel sözlerinizle yarışamam. Dahası mizacım gereği belalı bir konuyu ele aldığım için ciddi bir surat takınıp o talihsizlerin sığınağıdır, tutsakların özgürlüğe kavuşmasıdır, umutsuzların, bitkinlerin ve kalbi kırıkların yumuşak kucağıdır diye anlatamam dünyaya. Ya da söze yalanla başlayıp yaradanın adalet ve hikmetiyle bize yüklediği acıları cömertçe telafi ettiği, doğamızın tüm yumuşacık ve hoş işlevlerinin en başta geleni uykudur diyemem. Çok daha büyük zevkler biliyorum. Ya da günün sıkıntı ve hırsları sona erip de adam sırt üstü uzandığında ruhunun yatışmasının, kadın gözlerini nereye çevirirse çevirsin üstünde sakin ve huzur dolu gökler görmesinin, ya da havayı bozan hiçbir arzu, korku, kuşku duymaksızın hayal gücünü rahatsız edici, geçmişte, şimdi ve gelecekte hiçbir zorlukla karşılaşmaksızın o tatlı huzura dalmanın ne büyük mutluluk olduğunu söyleyemem. Tanrı dedi Sancho Pancho, Don Kişot 2.4.68, uyku denen şeyi icat eden adamdan razı olsun. İnsanın her bir yanını pelerin gibi sarıyor. Bence bu söz bütün okumuşların kafasından süzülüp çıkarılmış tezlerin topundan daha anlamlı, kalbime ve hislerime daha fazla hitap ediyor. Konu üzerine Montaigne'in ortaya attıklarını, Stern, Montaigne'in Deneyim Üzerine adlı denemesini 3.13 serbest yorumlamaktadır. Bütünüyle reddediyor değilim, kendi tarzında takdire şayan şeyler hatırladığım şekliyle aktarıyorum. İnsanlar uyku gibi zevkleri, diyor Montaigne, farkına varmadan ya da hissetmeden yaşarlar. Onu bize bahşedene gerektiği gibi şükran duyabilmemiz için üzerinde etraflıca düşünüp araştırmamız gerekir. Bu amaçla uykunun zevkine daha iyi varabilmek için uyurken rahatsız edilmek istemişimdir. Bununla birlikte, diyor gene Montaigne, pek az kişinin gerekli olduğundan daha az uykuyla yetinebildiğini gördüm. Benim bedenim sert uyarılara dayanıklı ama şiddetli ve ani sarsıntıları kaldıramıyor. Son zamanlarda her türlü şiddet gösterisinden uzak durmaya çalışıyorum. Yürürken asla yorulmam ama gençliğimden beri sokaklarda at sürmekten haz duymadım. Sert bir yatakta ve yalnız başıma yanımda karım bile olmadan yatmaktan hoşlanırım. Bu son sözüm dünyanın güvenini sarsabilir ama unutmayın ki La Vraisemblance, Ligeti olayında Baylen'in söylediği gibi, ne pas toujours de côté de la vérité, görüntü her zaman gerçeğin yanında yer almaz. Buradaki Bayle aslında Baylet'tir. Bakınız bu kitapta 10. bölüm sayfa 290, Stern'ün dipnotu. Uyku konusunda söyleyeceklerim bu kadar.